Ayrım 29.
Bunların her biri birer hikaye olduğundan sınıfta tepkiler ve gülüşmeler oluyor. Sonra tekrar çocukluk günlerimizdeki oyunlara ve tekerlemelere dönüyoruz. Okulu ziyarete gelen eğitimciler ve müfettişler bu sınıfta neler oluyor böyle diye merak ediyorlar. Ve soruyorlar. Peki McCord, söyler misiniz? Bu nasıl oluyor da çocukları üniversiteye ve toplumun beklentileri doğrultusunda bir geleceğe hazırlıyor? 55. Annemin yatağının başucunda haplar, şuruplar ve bir sürü ilaç var. Bu ilaç şunun için, şu ilaç bunun için. Günde 4 tane alamazsanız 3 tane alın. Ama araba ya da ağır makine kullanırken hiç almayın. Yemekten önce, yemekte ve yemekten sonra alınabilir. Alkol ya da diğer uyarıcılarla birlikte alınmaz. Bütün bu ilaçları ve dozları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Ama annem amfizem ilacını ağrı kesicilerle ve uyku haplarıyla uykusuzluk haplarını karıştırıyor. Kortizonlu ilaçları fazla aldığı için çenesinde tüyler çıkıyor ve annem çantasında tıraş makinesiyle dolaşıyor. Ya birdenbire her tarafını kıl basarsa utancından ölür. Annemin bakımı için devlet bir bakıcı temin ediyor. Bakıcı onu yıkıyor, paklıyor, yemeğini yapıyor, yürüyüşlere çıkarıyor. Annem yürüyüş yapamayacak durumda olduğu zamanlar televizyon izliyorlar. Ama bakıcının sonradan anlattığına göre annem çoğunlukla duvarda sabit bir noktaya gözlerini dikip oturuyormuş ve torunu Connor annemin evin penceresindeki demirlere tırmanarak onunla sohbet etmeye geliyormuş. Annemin dernekten arkadaşları ilaçlarını sıraya koyup ne zaman hangi ilaçtan kaç tane alacağını gösteriyorlar. Ama annem yine hepsini birbirine karıştırıyor ve sonunda Lennox Hastanesi'ne kaldırılıyor. Artık hastanede onu herkes tanıyor. Son kez hastaneye kaldırıldığında okuldan onu arıyorum. Nasılsın? İdare ediyorum işte. Ne demek idare ediyorum işte? Bıktım artık. Her tarafıma iğneler, hortumlar sokup çıkarıyorlar. Ve sesini alçaltarak ekliyor. Beni ziyarete geleceksen bana bir iyilik yap. Tabii ne istiyorsun? Ama kimseye söylemeyeceksin. Söylemem. Bana mavi bir plastik tıraş makinesi getirir misin? Plastik tıraş makinesi mi? Ne yapacaksın? Ne yapacağımı boş ver. Soru sormadan getireceksen getir. Sesi kısılıyor ve hıçkırmaya başlıyor. Tamam tamam getiririm. İyi misin? Hıçkırıklar arasında güçlükle makineyi hemşireye ver ve sana içeri girebilsin diyene kadar bekle diyor. Kapıda hemşirenin çıkmasını bekliyorum. Kortizondan vücudunu kıl bastı, çok utanıyor diye bana bir açıklama yapıyor. Annem de artık içeri gelebilirsin diye sesleniyor. Bana istediğim şeyi getirmedin. Nasıl yani? Ben mavi bir tıraş makinesi istemiştim. Sen beyaz getirmişsin. Ne fark eder? Çok şey fark eder ama sen anlamazsın. Artık bu konuyu kapatalım. Çok iyi görünüyorsun. İyi falan görünmüyorum. Artık bıktım. Ölmek istiyorum. Hadi canım, Noel'de hastaneden çıkacaksın. Daha ne danslar edeceksin? Ne dansı? Şu ülkede bir sürü kadın çocuk aldırıyor. Bense ölemiyorum. Tanrı aşkına ne ilgisi var şimdi bunun çocuk aldırmakla? Gözleri doluyor. Ölüyorum ya da ölemiyorum. Yatmak zorundayım ya. Fark etmez. Sen de kalkmış bana Tanrı'dan söz ediyorsun. O sırada Michael odaya giriyor. San Francisco'dan kalkıp gelmiş. Annemin yanına gidip omuzlarına ve sırtına masaj yaparak bu seni rahatlatır diyor. Fazlasıyla rahatladım. Beni biraz daha rahatlatırsan ölebilirim. O zaman da siz rahat edersiniz. Michael gözlerini kaçırarak etrafa bakınıyor, gözyaşlarını tutmaya çalışıyor. Annem sen burada ne arıyorsun diyor. San Francisco'ya karının ve çocuklarının yanına dön. Yarın döneceğim. Buralara kadar boşuna geldin. Seni görmek istedim. Annem uyuduktan sonra Michael, Alfie ve Malachi'nin oğlu Malachi ile Lexington'da bir bara gidiyoruz. Annemden hiç söz edilmiyor. Malachi 20 yaşında hayatta ne yapacağına karar verememiş olmanın bunalımını yaşıyor ve bütün gece onu dinliyoruz. Annen Musevi olduğuna göre İsrail'e gidip orduya katılabilirsin diyorum. Musevi sayılmayacağını söylüyor. Sayılırsın diyorum. Sen Musevisin. Konsolosluğa git ve İsrail ordusuna katılmak istediğini söyle. Düşünsene, genç Malachi McCord İsrail ordusuna katılmak istiyor. Bütün gazetelerde manşet olursun. Araplar beni vursun diye mi? Michael cepheye gitmezsin canım diyor. Seni propaganda amacıyla kullanırlar. Bütün İsrailli kızlar kucağında. Malachi yine olmaz diyor. Ben de boşuna burada sana içki ısmarlayıp duruyoruz diyorum. İsrail ordusuna katılmak gibi basit bir işi bile yapamıyorsun. Ondan sonra bir meslek edinmek istiyorsun. Benim annem Musevi olsaydı bir dakika durmazdım. O akşam tekrar annemin yanına dönüyorum. Yatağının ayak ucunda kel kafalı, kır sakallı bir adam duruyor. Gri takım elbise giymiş. Tek elini cebine sokmuş, bozuk paralarını şıngırdatıyor ve anneme bir şeyler söylüyor. Hasta bir insan olarak kızgınlığınızı her bahaneyle ifade etmeye hakkınız var tabii Mrs. McCord. Adam o sırada beni fark ediyor. Annenizin psikiyatristiyim. Annem ben bir şeye kızgın falan değilim diyor. Sadece ölmek istiyorum. Rahat rahat ölmeme bile izin vermiyorsunuz. Bana dönüyor. Söyle ona gitsin. Doktor bey gidin lütfen. Kusura bakmayın ama ben annenizin doktoruyum. Size gidin dedim. Doktor odadan çıkıyor. Annem sürekli psikiyatrlar ve rahipler gelip gidiyor diye şikayet etmeye başlıyor. Günahlarım olmuştur muhakkak ama ben tövbekar oldum. Ağzım kuruyor. Şöyle limonata gibi ekşi tatlı bir şey istiyorum. Konsantre limonu bol suyla karıştırıp ona veriyorum. Annem senden limonata istedim diyor. Sense bana su veriyorsun. Hayır anne bu limonata. Yine gözleri doluyor. Senden ufacık bir şey istiyorum onu bile yapmıyorsun. Ufacık bir şey. Şu ayaklarımı biraz kıpırdatır mısın? Bu çok mu şey istemek olur? Bütün gün hep böyle yattım. Uyuşmuşum. Ayaklarını neden kendi başına oynatamadığını soramıyorum. Çünkü tekrar gözleri dolacak. İyi mi? Ne iyi mi? Ayakların. Ne olmuş ayaklarıma? Oynattım işte. Öyle mi? Hiçbir şey hissetmedim. Limonata istedim, vermedin. Şu ayaklarımı oynat dedim, yapmadın. İstediğim tıraş bıçağını da getirmedin. Tanrım, 4 tane erkek çocuk yetiştirdim ama neye yarar? Bak anne, ayaklarını tutuyorum ve yerinden kaldırıp tekrar böyle koyuyorum. Nasıl bakayım? Başımı yastıktan kaldırabiliyor muyum ki? Sen bana eziyet mi etmek istiyorsun? Başka bir isteğin var mı? Burası çok sıcak. Şu camı açsana. Ama dışarısı buz gibi. Yine gözleri doluyor. Limonata istiyorum. Ayaklarımı oynat diyorum. Yapmıyor. Tamam camı açıyorum. 77. sokaktan gelen acı bir rüzgar terli yüzüne çarpıyor ve gözleri kapanıyor. Eğilip onu yanağından öptüğümde terli yüzünde o tuz tadını hissetmiyorum. Acaba başucunda beklesem mi? Hemşirelerin ona baktığı yok. Şuradaki sandalyeyi duvara dayayıp kafamı destekler uyuklarım. Yok yok eve gideyim. Maggie yarın Plymouth Kilisesi'nde koroda şarkı söyleyecek. Beni uykusuz ve perişan görmesini istemiyorum. Brooklyn'e gidene kadar yol boyunca hastaneye geri dönmem gerektiğini düşünüyorum. Ama o gece bir arkadaş Clark Street Station Barı'nın açılışına çağırmıştı. Oraya gittiğimde kapıdan sızan müzik ve kahkahalar kulağıma çalınıyor. Dışarıda duruyorum, içeri giremiyorum. Aynı gece Malachi saat 3'te beni aradığında bir şey söylemesine gerek kalmıyor. Kendime bir çay yapıyorum. Annemin yaptığı gibi. Ve yatakta karanlığın içinde oturuyorum. Şu anda onu daha da serin, buz gibi bir yere taşındıklarını düşünüyorum. Tam 7 çocuk dünyaya getiren, bizi büyüten annemin buz gibi vücudunun bembeyaz kesildiğini görür gibi oluyorum. Sıcak çayımdan bir yudum alıyorum. Çünkü hiç beklemediğim duygular içindeyim. Yetişkin bir insan olarak annemin yasını tutarak gerekeni yapmalıyım. Ama ben kendimi sadece aldatılmış bir çocuk gibi hissediyorum. Dizlerimi göğsüme çekmiş yatakta oturuyorum. Gözlerim doluyor ama bir türlü yaş akmıyor. Bütün gözyaşlarım kalbimin etrafında bir göl oluşturmuş sanki. Bu sefer bana sulu göz diyemeyeceksin anne. Ama neden ağlayamıyorum? Ertesi sabah annemin ruhuna dua etmem gerekirken Plymouth Kilisesi'nde 10 yaşındaki dünya güzeli kızımın bembeyaz elbisesiyle protestan korosunda ilahilerini dinliyorum. 7 çocuk annesi günahkar ya da tövbekar Angela McCourt'un 73 yıllık hayatını düşünüyorum ve Tanrı'nın onu cehennem alevlerine atamayacak kadar büyük olduğuna inanıyorum. Angela McCourt'un hayatı bir cehennemdi. Şu anda ölmüş 3 çocuğu Margaret, Oliver ve Eugene ile orada çok daha mutludur. Maggie'yi, annesini kaybettiğimizi söylüyorum. Ve kupkuru gözlerime bakarak şaşırıyor. Baba ağlayabilirsin diyor. Bunda utanacak bir şey yok. Bu arada Michael San Francisco'ya dönmüş. Malachi ve Alfie ile Batı 72. caddede Walter B. Cook cenaze evinde yakın bir yerde buluşuyoruz. Malachi iştahla kahvaltı ediyor ve Alfie annemizin öldüğü gün nasıl böyle obur gibi tıkınabiliyorsun diyor. Acımı bir türlü unutmaya çalışmam gerek öyle değil mi? Cenaze evine Diana ve Lynn de geliyor ve cenazecinin ofisinde adamın masasının karşısında yarım daire şeklinde oturuyoruz. Altın yüzük, altın saat, altın gözlükler ve altın kravat iğnesiyle cenazecinin her tarafı şıkır şıkır parlıyor. Derken altın dolma kalemini çıkarıp bize teselli veren altın bir gülümsemeyle aşağı yukarı 10 bin dolara bir tabut öneriyor. Biz oralı olmuyoruz. Sayfaları çeviriyor ve en son sayfada 300 dolara iniyor. Malaşı soruyor, en son fiyat nedir? Efendim, ölü gömülecek mi yoksa yakılacak mı? Yakılacak. Ama Malaşı cevap vermeden annemle son konuşmamızı anlatarak durumu herkese açıklıyorum. Annem Limerick'te ailesinin kabristanına gömülmek istemişti. Ama onun boyutlarında bir tabutun buradan oralara taşınmasının çok büyük paralara mal olacağını söyledim. Annem de o zaman beni yok edin dedi. Cenazeci hikayeyi pek komik bulmuyor. Sonuçta cesedin yıkanması, ilaçlanması ve diğer işlemlerle tabut dahil $1,800 fiyat çıkarıyor. Malaşı sonuç olarak yakılacak olduktan sonra ilaçlanma ve tabuta ne gerek var diyor. Yasalar böyle efendim. Malaşı acaba çöp torbasına koysak da çöp arabasının alacağı bir yere bıraksak olmaz mı diyor ve hepimiz gülmeye başlıyoruz. Adam dışarı çıkıp tekrar geliyor ve bizi kahkahalar atarken görünce şaşırıyor. Her şey ayarlandı efendim. Annem yıkanıp paklanıp makyajlanacak ve tabutun içinde bir gün bekletilecek. Torunları ölmüş babaannelerine veda etmeye gelecek. Adam krematoryuma gitmek için limuzin ister misiniz diye soruyor. Ama Alfie'nin dışında kimse New Jersey'ye kadar gidecek değil. Nitekim sonunda o da vazgeçiyor. Annemin Limerick'te Mary Patterson diye bir arkadaşı bir gün biliyor musun Angela, öldükten sonra tabutun içinde nasıl görüneceğimi hep merak ederim demiş. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Güzelce giyinip süslendim. Sonra ne yaptım biliyor musun? Bilmiyorum. Yatağıma uzandım ve karşıma bir ayna yerleştirdim. Ellerimi göğsümde çapraz bir şekilde birleştirerek tesbihleri bileklerime sardım ve gözlerimi kapadım. Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? Bilmiyorum. Tek gözümü hafifçe açıp aynadan kendime baktım. Ne gördüm biliyor musun Angela? Ne? Çok huzurlu bir yüz ifadem vardı. Annemin tabutunda huzurlu bir yüz ifadesiyle yattığı söylenemez. İlaçlardan her tarafı şişmiş ve yüzünü yer yer tüyler kaplamış. Maggie yanımda diz çöküyor. 10 yaşında gördüğü ilk ölüm ve ne dua edeceğini bile bilmiyor. Sadece şu anda o nerede baba diye soruyor. Eğer cennet diye bir yer varsa yavrum, babaannen orada. Cennetin kraliçesi olmuştur. Cennet var mı peki baba? Eğer yoksa Maggie, ben de bu tanrının işine akıl erdiremiyorum. Maggie ne gevelediğimi pek anlayamıyor. Ben de tam olarak ne dediğimi bilmiyorum zaten. Sadece gözlerim doluyor ve kendimi koyveriyorum. Ağla babacığım, bunda utanacak bir şey yok. Annesi ölünce insanın evinde oturup başsağlığı dileklerini kabul ederek onun iyi taraflarından söz edip kendince bir şey yapmak ister. Ama tabutun başında kardeşlerin yeğenlerinle kol kola girip annenin sevdiği şarkıları söylersiniz. Bir de nefret ettiği şarkıları söylersiniz. Çünkü öldüğünden emin olmanın tek yolu budur. Nerede olursan ol hep seninledir. Bir nimettir annenin sevgisi. Henüz yanındayken değerini bil. Kaybedince bilemezsin ne çok özlenir. Ve güle güle sevgili Johnny. Sevgili yaşlı anneni unutma. Birazdan uzaklara gitsen de arada bir mektup yaz. Denizlerin ötesinden. Ve nerede olursan ol, sakın unutma İrlandalı olduğunu. Ziyaretçiler bizim şarkılar söyleyip dans etmemizi şaşkınlıkla seyrediyor. Hiç mi saygıları yok gibi fısıldaşmalar başlıyor. Sonra annemi tek tek öpüyoruz ve ben göğsüne yıllar önce ondan borç aldığım bir şilini bırakıyorum. Oradan ayrılırken son kez dönüp anneme bakıyorum. Ucuz gri renkli bir tabut içinde gri yüzüyle bir dilenci gibi yaşayıp bir dilenci gibi öldüğünü düşünüyorum. 56. 1985 yılı Ocak ayında Alfie bana telefon ederek Belfast'taki yeğenimizden duyduğu acı haberi veriyor. Babam o sabah Royal Victoria Hastanesi'nde ölmüş. Alfie'nin neden acı haber kelimelerini kullandığını bilmiyorum. Bu benim duygularımı ifade etmiyor ve Emily Dickinson'ın satırları aklıma geliyor. Büyük bir acının ardından bir ciddiyet gelir. Ben bu ciddiyeti hissediyorum, acıyı değil. Annem de babam da ölmüş olduğundan artık öksüz bir çocuğum. İçimizden bir tek Alfie, onu terk etmiş olan babasını meraktan ya da sevgisinden ziyaret etme gereğini duymuştu. Babam bizi terk ettiğinde ben 10 yaşındaydım. Alfie ise 1 yaşında bile yoktu. O gece İrlanda'ya gideceğini söylüyor. Bizlere gelmiyor musunuz diye sorduğunda kibar davrandığını söyleyebilirim. Geliyor musunuz demek daha zorlayıcı olurdu. Alfie kendi karmaşık duyguları kadar ağabeylerinin karmaşık duygularını da çok iyi anlıyordu. Bizi terk edip son kuruşuna kadar içki içen bir adamın cenazesine ne diye gidecektik? Annem sağ olsaydı ona bir dilenci hayatı yaşatan bu adamın cenazesine gider miydi acaba? Büyük ihtimalle kendi gitmez ama bana gitmemi söylerdi. Bize neler çektirdiyse çektirdi, ne yapalım? Zayıf bir insandı. İnsanın babası bir kere ölür. Dünyanın en kötü adamı değildi ya. Buna karar vermek size düşmez. Tanrı ne güne duruyor? ve yine de o iyi yüreğiyle babam için bir mum yakıp dua ederdi. Babamın cenaze törenine katılmak üzere Belfast'a uçuyorum ve bunu neden yaptığımı orada keşfetmeyi umuyorum. Havaalanından Belfast sokaklarında polis ve asker arabaları, kenarda köşede yoldan çevrilip üzerleri aranan gençler ve silahlar arasından geçerken kuzenlerim bu sakin halimiz diyorlar. Ama bir bomba atıldığı anda sanki dünya savaşındaymış gibi oluyoruz. Artık sokaklarda yürümeyi unuttuk. Bakkala diye çıkıp kolunu bacağını kaybedip eve öyle dönebilirsin. Ya da bir daha eve dönmeyebilirsin. Bir gün her şey bitecek ve onlar da rahat rahat sokaklarda dolaşabilecekler. Hatta sırf dolaşmak için sokaklara çıkabilecekler. Kuzenim Francis McCrory bizi Royal Victoria Hastanesi'ne götürdü ve tabutunda babamızı gördük. Ardından cenaze töreni yapıldı. Bir an etrafıma baktım. Yaslı ailenin en büyük üyesi olarak herkesin gözü benim üstümdeydi. Kuzenlerimin çoğunu tanımıyordum bile. McCord, McCrory ve Foxlar. Halalarımdan Maggie, Eva ve rahibe Camgel, eski adıyla Moya oradaydılar. Veya halam çok hasta olduğu için Oxford'dan cenazeye gelememişti. Alfie en küçük, bense en büyük oğlu olarak babamın tabutunun önünde eğildik. Akrabalar onca yoldan kalkıp gelmiş olmamızı pek de anlamış değildiler. Tabutunda iyice ufalmış ve büzülmüş şekilde yatan babam, ona siyah takım elbise giydirip papyon taktıklarını görse çok kızardı herhalde. Dişleri dökülmüş, çökmüş yüzüne bakınca ölümüne üzülmek mi gerekiyordu bilemiyorum. Onu orada yatarken nedense bir martıya benzettim ve gülmemek için kendimi zor tuttum. Ama vücudumun sarsılmasına engel olamıyordum. Alfie dahil cenazedeki herkesin babamın ölümüne dayanamadığımı ve bir kriz geçirdiğimi sandıklarından eminim. Kuzenlerden biri omzuma dokundu. Ona dönüp sağ ol demek isterdim ama ellerimi yüzümden çektiğim anda feci bir gülme krizine tutulacağım. Alfie duasını yapıp kalkıyor. Ben de gülmekten gözlerimde biriken yaşları silerek toparlanıyorum. O gece halalar sarılıp ağlaşıyorlar. Ah Frankie, ah Alfie, sizleri ne kadar çok severdi. Hep sizlerden söz ederdi. Öyle olduğunuzdan eminiz Eva hala, Maggie hala, rahibe hala. Bizim için üç ayrı ülkeden kadehler kaldırdığını biliyoruz. Babamın martıya benzettiğim yüzü gözümün önünden bir gitse şu üç tatlı halamın ve sayısız kuzenimin önünde biraz ciddiyetimi toplayabilsem çok iyi olacak. Oradan çıkarken içim rahat etmedi ve tekrar babamın tabutunun başına gittim. Eğer bu gülme krizine tutulmasaydım, bütün o eski anılar tek tek aklıma gelecekti diye ona açıklamaya çalıştım. Bizi İngiltere'den paralar göndereceğim umuduyla nasıl beklettin? Annemin o ocağın başında günlerce, gecelerce nasıl ağladığı, St. Vincent'te Paul Kilisesi'nde nasıl dilenciler gibi beklediği, kardeşlerimin bir lokma daha ekmek yok mu diye açlıktan midelerinin guruldadığı o günler hiç aklımdan çıkmıyor zaten. Hep senin suçun baba. Hadi diyelim biz şöyle ya da böyle kendimizi kurtardık. Ama annemin hayatını mahvettin. Tabutun önünde yine beni okula uğurladığı o sabah saatlerini andım. Ateşi yakar, annem ve kardeşlerim uyanmasın diye alçak bir sesle o ünlü hikayelerini anlatırdı. Birdenbire bu anılarımla tabutun etrafını sanki hareli melekler sarıyor. Ertesi gün babam Belfast tepelerine bir mezarlığa gömülüyor. Rahip duasını okuyup kutsal suları babamın üstüne serperken silah sesleri duyuluyor. Yine başladılar diyor biri. Mezarlıktan dönüşte Teresa Fox ve kocası Phil evlerinde bir yemek veriyorlar. Haberlerde 3 IRA üyesinin İngiliz barikatlarını aşarken vurulduğunu dinliyoruz. Babam öbür dünyada 3 IRA üyesiyle buluşmaktan çok mutlu olacak diye düşünüyorum. Bir rüyası gerçekleşecek ama onların birer şehit olarak öbür dünyaya gelmiş olmalarını kıskanacak. Çay, pasta ve sandviçlerin ardından Phil bir viski açıyor ve sohbet, anılar, şarkılar başlıyor. Çünkü bir ölünün gömüldüğü gün başka bir iş yapılmaz. 1985 yılı Ağustos ayında yani babamın öldüğü yıl annemin küllerini Limerick dışındaki Margaret Abbey mezarlığına getirdik. Malachy karısı Diana ve oğullarından Cormac ile oradaydı. 14 yaşına basan kızım Maggie de Limerick'ten ve New York'tan dostlarımız arasında bizimleydi. New Jersey'den annemin küllerini muhafaza edildiği kutuya elimizi batırıp onun küllerini Sheban, Guilfoyles ve Griffins ailelerinin mezarları üzerine serptik. Ve rüzgarın o beyaz külleri kara toprağın üzerinde savuruşunu izledik. Birer dua okuyup oradan ayrıldık ama bunun yeterli olmadığını hepimiz hissetmiştik. Bu eski manastır kilisesinde 7 çocuk anası Angela McCourt'un huzur bulması için bir rahibin dua etmesi uygun düşerdi. O gün Ballinakurka yolunda bir bara gittik. Yiyip içip eğlenmemizi gören biri daha o sabah annemizin küllerini bir manastır kilisesinde aile mezarlığına serptiğimizi aklına bile getiremezdi. Son zamanlarda nefesi yetmediği için hiçbir şarkının sonunu getiremediği halde bir zamanların en güzel şarkı söyleyen ve Wembley dans salonunun en güzel dans eden kızı Angela Sheba'nın küllerini. Kitabın sonu.